Ayrım 19.
Toplum yaşamında sıradan ve akıllı kafalar arasında çok sık ortaya çıkan karakteristik bir fark, birincilerin olası tehlikeleri düşünüş ve değerlendirişlerinde şimdiye kadar bu türden nelerin olduğunu sormaları ve göz önünde bulundurmaları, berikilerin ise olasılıkla nelerin olabileceğini düşünmeleridir. Böylelikle bir İspanyol atasözünün söylediği gibi, bir yıl içinde olmayıp da birkaç saniye içinde olanı düşünürler. Sözü edilen fark elbette doğaldır. Çünkü neyin olabileceğini düşünmek akıl, neyin olduğunu düşünmek ise sadece duyu ister. Ama bizim ilkemiz kötü tanrılara kurban vermek olmalı. Yani bir felaket olasılığına kapıyı kapatmak için belirli bir miktar çabayı, zamanı, rahatından olmayı, ayrıntıları düşünmeyi, parayı ve fedakarlığı esirgememeliyiz. Bunu ne denli büyük ölçüde yaparsak felaket de o denli küçülür, uzaklaşır ve olasılığı düşer. Bu kuralın en açık örneği sigorta primidir. Sigorta primi herkesin kötü tanrıların sunağına getirdiği bir kurbandır. Hiçbir olay karşısında büyük sevinç ya da büyük üzüntü duyulmamalıdır. Bunun bir nedeni, bu olayı her an yeniden biçimlendirebilecek olan tüm şeylerin değişebilirliğidir. Bir başka nedeni de bizim için yararlı ya da zararlı şeyler hakkındaki yargımızın yanıltıcılığıdır. Bu yanıltıcılık yüzünden hemen herkes bir defa sonradan kendisi için çok iyi olduğu ortaya çıkan bir şeyden yakınmış ya da en büyük acılarının kaynağı olacak bir şeye sevinmiştir. Buna karşı burada önerdiğimiz düşünüş biçimini Shakespeare çok güzel dile getirmiştir. O denli çok sevinç ve üzüntü nöbeti yaşadım ki artık bunlardan birini ilk gördüğümde hemen kendimi kaybetmiyorum bir kadın gibi. Yeter ki sonu iyi bitsin. Perde 3, sahne 2. Tüm kazalara karşı soğukkanlılığını koruyan biri, yaşamın olası kötülüklerinin ne denli devasa ve binbir çeşit olduklarını bildiğini gösterir. Bu yüzden şimdi karşısına çıkana gelebilecek olanın çok küçük bir parçası olarak bakar. İşte bu stoacı düşünüş biçimidir. Buna uygun olarak insanın koşulları asla unutulmamalı. İnsan varoluşunun ne denli hazin ve zavallı bir yazgı olduğu, ne çok sayıda belaya maruz kaldığı sürekli akılda tutulmalıdır. İnsanın bu kavrayışı tazelemek için her yerde etrafına bir bakması yeterlidir. İnsan her nerede olursa olsun, sefil, çıplak, bir yararı olmayan varoluşun çevresindeki bu kavga dövüşü ve eziyet çekmeyi görecektir. Bundan sonra isteklerini aza indirecek, tüm olayların ve durumların eksikliğine boyun eğmeyi öğrenecek ve ya onlardan kaçmak ya da katlanmak için kazalara sürekli hazırlıklı olacaktır. Çünkü büyük ya da küçük kazalar yaşamımızın asıl unsurlarıdır. Bunun sürekli göz önünde bulundurulması gerekir. Bu yüzden de ne Beresford gibi Nikolos olarak insan yaşamının ıstırapları üzerine sızlanmak ne de bir sinek ısırınca hemen Tanrı'ya yalvarmak gerekir. Tersine bir temkinli olarak ister insanlardan isterse olaylardan kaynaklanan kazaların ortaya çıkmalarında ve önlenmelerinde sakınganlığı kurnaz bir tilki gibi her büyük ya da küçük talihsizlikten ki çoğu durumda bu yalnızca gizli bir beceriksizliktir, tereyağından kıl çekercesine kurtulacak ölçüde arttırmak gerekir. Bir felaket olasılığını önceden görüp söylendiği gibi kendimizi buna hazırladığımızda bu felakete daha kolay katlanmamız, esas olarak bu olayı ortaya çıkmadan önce salt bir olasılıkken sakin kafaya düşünmüş, felaketin alabileceği boyutları açıkça ve tüm yönleriyle görmüş ve böylelikle en azından sonlu ve önceden görülebilen bir olay olarak tanımış olmamızdan kaynaklanabilir. Bunun sonucunda bu olay gerçekten karşımıza çıktığında artık gerçek ağırlığıyla etki edemez. Ancak bunu yapmamışsak ve olaya hazırlıksız yakalanmışsak, şaşkınlığa uğrayan zihin felaketin büyüklüğünü ilk bakışta tam olarak ölçemez. Şimdi bu felaket zihin için kestirilmezdir. Bu yüzden sonsuz büyük, en azından gerçekte olduğundan çok daha büyük görünür. Benzer biçimde karanlık ve belirsizlik de her tehlikeyi daha büyük gösterir. Elbette bir de olası olarak önceden gördüğümüz felaket için aynı zamanda avunma nedenleri ve çareler de düşünmüş ya da en azından bunları düşünmeye alışmış oluruz. Ama başımıza gelen belalara uygun bir biçimde katlanma becerimizi, başka hiçbir şey, istencin özgürlüğü üzerine olan ödül yazımda, asıl temellerinden türettiğim ve saptadığım hakikate inanmak kadar geliştirmez. Orada 62. sayfada yazdığım gibi, 2. baskı sayfa 60, olup biten her şey en büyüğünden en küçüğüne dek zorunlu olarak gerçekleşir. Çünkü insan kaçınılmaz zorunluluktaki bir duruma hemen boyun eğer ve bu gibi durumların hepsini en tuhaf rastlantılar sonucu ortaya çıkanları bile en bilinen kurallara uyarak ve kesinlikle önceden bilinerek ortaya çıkanlar gibi aynı zorunluluğun sonucu olarak görür. Burada kaçınılmaz ve zorunlu olanın bilgisinin sakinleştirici etkisi hakkında söylediklerine gönderme yapıyorum. Bunun bilincinde olan bir kimse önce elinden geleni yapacak ama sonra başına gelene gönüllü olarak katlanacaktır. Bizi her saat başı şaşırtan küçük kazalara, bize büyük felaketlere katlanma gücümüzün tam olarak uyumaması için verilmiş birer alıştırma gözüyle bakılabilir. Gündelik kötü davranışlara, insan ilişkilerindeki küçük sürtüşmelere, anlamsız itişmelere, ötekilerin münasebetsizliklerine, dedikoducuklarına ve bunun gibi şeylere karşı miğfer girmiş bir Siegfried gibi olmalı, yani onları hiç duymamalı, yüreğimizin içine almamalı ve onlara öfkelenmemeliyiz. Tüm bunlardan hiçbirinin bize ulaşmasına izin vermemeli, onları yolun üzerindeki taşlar gibi kendimizden uzaklaştırmalı ve asla düşünüp taşınmalarımıza konu edinmemeliyiz. İnsanların genellikle yazgı dedikleri şey, çoğu kez sadece attıkları aptalca adımlardır. Bu yüzden Homeros'un kafa yormayı tavsiye ettiği güzel bölümün İlyada 23-313 hakkını vermeliyiz. İlyada'daki bölüm. Hadi yavrum, sık kendini, kafanı yor. Bul ödülü elden kaçırmamanın yolunu. Kafadır oduncuyu oduncu yapan, gücü değil. Şarap rengi denizi allak bullak edince rüzgarlar, dümenci kafayla yönetir hızlı gemisini. Arabacı da kafayla yener arabacıları. Kimi güvenir atlarına, arabasına. Alanın iki ucunda da uzaktan döner sınırı. Atları dolanır durur, tutamaz onları. Kimi daha az değerli atlar sürse de çıkarını düşünür, gözden kaçırmaz sınırı. Dönüp geçer sınırın dibinden. Sıkı tutmak gerektiğini hiç unutmaz, sığır derisinden kayışlarla atlarını. Önde gideni gözleyip durur kazasız belasız. Çünkü öteki adımların cezası öteki dünyada çekilecekse de aptalca adımların cezası bu dünyada çekilecektir. Yine de ara sıra merhamet adalete tercih edilebilir. Hiddetle değil akıllıca bakan korkunç ve tehlikeli görünür. Elbette insanların beyni aslanların pençesinden daha tehlikeli bir silah olduğu için. Kusursuz bir bilge asla kararsızlığa düşmeyen ve asla acele etmeyendir. Akıllılıktan sonra yüreklilik de mutluluğumuz için çok önem taşıyan bir özelliktir. Elbette insan ne birini ne de öbürünü kendi kendine verebilir. Tersine birisi annesinden, diğeri de babasından geçer ona. Yine de istek ve alıştırma sayesinde varoluğunun iyileşmesine yardım edebilir. Zarların demir gibi düştükleri bu dünyada yazgıya karşı zırhlı ve insanlara karşı silahlı demir gibi bir akla gerek vardır. Çünkü tüm yaşamımız bir savaşımdır. Attığımız her adımda çatışma çıkar ve Voltaire haklı olarak insan dünyada elinde kılıcıyla varlığını sürdürür ve elinde silahla ölür der. Bu yüzden bulutların bir araya kümelendikleri ya da daha ufukta görüldükleri anda ezilip büzülen, ümitsizliğe kapılan ve sızlanmaya başlayan birisi korkağın tekidir. Oysa sloganımız şu olmalıdır. Belanın karşısında sinme, onu yüreklilikle karşıla. Tehlikeli bir işin sonucu henüz kuşkulu olduğu sürece, mutlu bir son olma olasılığı hala bulunduğu sürece, duraksamayı değil, sadece direnmeyi düşünmek gerekir. Tıpkı havada henüz mavi bir leke varken hava durumundan ümit kesilmediği gibi. Hatta şöyle dedirtmeliyiz. Yer yerinden oynuyorken yıkıntılar yıldırmıyor onu. Yaşamın mülkleri bir yana, tüm bir yaşamın kendisi bile yüreğin korkakça çarpmasına ve büzüşmesine değmez. Bu yüzden cesur yaşayın ve göğsünüzü yazgının darbelerine gerin. Elbette burada da bir aşırıya kaçma olasılığı vardır. Çünkü yüreklilik gözü karalık biçiminde yozlaşabilir. Hatta dünyada varlığımızı sürdürebilmemiz için biraz ürkeklik bile gereklidir. Korkaklık ise bunun aşılmasıdır. Baco von Verulam, Terror Panicus'un Plutarchos'tan kalan açıklamasını çok geride bırakan etimolojik açıklamasını verirken bu durumu çok güzel bir biçimde dile getirmiştir. Bunu pandan, kişileştirilmiş doğadan türetmekte ve şöyle demektedir. Çünkü şeylerin doğası tüm canlılara, yaşamları ve varlıklarını korumanın ve gelecek kötülüklere karşı korunmanın ve savunmanın aracı olarak onlara bir ürkme ve korkma vermiştir. Ancak aynı doğa, burada ölçüyü tutturamamış, en kutsal korkuları her zaman anlamsız ve boş olanlara karıştırmıştır. Bu yüzden tüm şeyler, özellikle de insanlar, içten bakıldığında bir panik korkusuyla doludurlar. Ayrıca panik korkusunun karakteristik özelliği, kendi nedenlerinin tam olarak bilincinde olmaması, onları bilmekten çok varsayması, hatta gerektiğinde korkunun kendisini korkunun nedeni olarak görmesidir. 6. Bölüm. Yaşam çağlarının farklılığı üzerine. Voltaire son derece güzel bir anlatımla şöyle demişti. Yaşının ruhuna sahip olmayan, yaşının tüm sıkıntılarını yaşar. Bu yüzden bu mutluluk öğretisi incelememizin sonunda yaşadığımız yılların bizde yarattığı değişikliklere bir bakış atmak uygun olacaktır. Tüm yaşamımız boyunca sadece şimdiki zamanın farkında oluruz, asla daha fazlasının değil. Şimdiki zamanın özelliği ise başlangıçta önümüzde uzun bir gelecek ama sonlara doğru ise ardımızda uzun bir geçmiş görmemizdir. Bundan dolayı mizacımız ama bununla birlikte karakterimiz değil, bildik bazı değişiklikler geçirir. Böylelikle her defasında şimdiki zamanın bir başka rengi ortaya çıkar. Başyapıtımın 2. cildinde 31. bölümün 394. sayfasında 3. baskı sayfa 449 çocukluğumuzda neden istekli değil de daha çok meraklı davrandığımızı ele almıştım. Yaşamımızın ilk çeyreğinin mutluluk içinde geçişi tam da bu nedene dayanır. Bu yüzden bu dönem daha sonra yitik bir cennet gibi ardımızda kalır. Çocukluğumuzda çok az ilişkimiz ve az sayıda gereksinmemiz vardır. Yani istencimiz az heyecanlanır. Bu yüzden varlığımızın büyük bölümü bilgi edinmekle uğraşır. Anlama yetisi de henüz olgunlaşmamış olsa bile daha 7 yaşında tam büyüklüğüne ulaşan beyin gibi erkenden gelişmiştir ve sürekli henüz yeni olan varlığın tüm dünyasında durmaksızın gıda arar. Bu dünyada her şey ama her şey yeni olmanın cazibesiyle parıldamaktadır. Çocukluk yıllarımızın sürekli bir şiir sanatı oluşunun nedeni budur. Çünkü tüm sanatlarda olduğu gibi şiir sanatının özü de platonik idenin yani esas olanın ve bu yüzden her sanatta ortak olanın her bireyde kavranmasına dayanır. Böylelikle her şey kendi türünün temsilcisi olarak görülür. Bir olay bin olay için temsil edicidir. Çocukluk yıllarımızın sahnelerinde yalnızca o anki bireysel nesnelerle ya da olaylarla ve üstelik sadece o anki istemimizi ilgilendirdiği ölçüde ilgiliymiş gibi görünüyorsa da aslında durum değişiktir. Çünkü yaşam tüm önemliliği içinde henüz karşımızda öyle yeni, öyle tazedir ve izlenimlerinin yinelenmesi yoluyla körelmiş olmaktan öyle uzak durmaktadır ki çocukça çabalarımızın ortasında sürekli sessizce ve açık bir niyetimiz olmadan tek tek sahnelerde ve olaylarda yaşamın özünü, yaşamın biçimlerinin ve serimlenişlerinin temel tiplerini kavramakla meşgulüzdür. Spinoza'nın dile getirdiği gibi tüm şeylere ve kişilere sonsuzluk bakış açısıyla bakarız. Yaşımız ne denli küçükse her birey bizim için o denli daha çok kendi türünü temsil eder. Bu durum her yıl giderek daha azalır. Şeylerin gençlikte ve yaşlılıkta bizde bıraktıkları izlenimler arasındaki büyük farkın nedeni budur. Bu yüzden çocukluğun ve ilk gençliğin deneyimleri ve tanışıklıkları, sonraki tüm bilgi ve deneyimlerimizin türleri ve alt türleri olurlar. Adeta birer kategori oluştururlar ve biz daha sonraki tüm bilgi ve deneyimlerimizi bunu sürekli açık bir bilinçle yapmasak da bu kategorilerin altına yerleştiririz. Böylece dünya görüşümüzün sabit temeli ve onun yüzeyselliği ya da derinliği daha çocukluk yıllarımızda oluşur. Daha sonra bu görüş ayrıntılı olarak işlenir ve tamamlanır. Ancak özünde değişmez. Çocukluk yıllarına özgü olan bu arı nesnel ve şiirsel bakış açısı sonucunda istenç henüz tam enerjisiyle ortaya çıkmadığı için birer çocuk olarak istemeye yönelik değil, daha çok bilmeye yönelik davranırız. Kimi çocukların yüzündeki Rafael'in, özellikle Sistine Şapeli'ndeki Madonna'da şanslı bir biçimde kullandığı ciddi seyreden bakışın nedeni budur. Tam da bu yüzden çocukluk yılları öyle mutludur ki sürekli özlemle anılırlar. Şimdi biz öyle bir ciddiyetle kendimizi şeylerin ilk somut anlaşılmasına verirken, öte yandan eğitim bize kavramlar kazandırmaya çalışır. Ne var ki kavramlar asıl önemli olanı sunmazlar. Bu daha çok tüm bilgilerimizin temeli ve sahici içeriği olarak dünyanın somut kavranışında yatar. Ama bunu da ancak kendimiz kazanabiliriz. Bize herhangi bir biçimde öğretilemez. Bu yüzden ahlaki ve entelektüel değerimiz bize dışarıdan gelmez. Kendi özümüzün derinliklerinden kaynaklanır. Ve Pestalozzi'nin eğitim yöntemlerinden hiçbiri doğuştan bir aptalı, düşünen bir insan olarak eğitemezler. Asla. O kişi aptal doğmuştur ve aptal ölecektir. İlk somut dış dünyanın betimlenen derin kavranışı, çocukluğumuzun ortamlarının ve deneyimlerinin bellekte neden böyle sağlam bir yer edindiklerini de açıklamaktadır. Çünkü kendimizi onlara bölünmeden vermişizdir. Bu sırada dikkatimizi dağıtmamış ve karşımızdaki şeylere kendi türlerinin biricik örnekleriymiş gibi, onlardan başkası yokmuş gibi bakmışızdır. Daha sonra nesnelerin bilinen çokluğu cesaretimizi ve sabrımızı azaltır. Burada başyapıtımın yukarıda anılan cildinin 372. sayfasında, 3. baskı sayfa 423, gösterdiğim şeye, yani tüm şeylerin nesnel varoluşunu, yani onların salt başkalarının gördüğü varoluşunun kesinlikle sevindirici, buna karşılık öznel varoluşunun ise istemede yer aldığı için acı ve kederle donanmış olduğuna yeniden dönersek, konunun kısa bir anlatımı olarak, tüm şeylerin görülmeleri harika ama var olmaları korkunçtur diyebiliriz. Bunun sonucunda çocukluğumuzda şeyleri isteme, yani olmayanlarıyla değil, daha çok görme, yani temsil yanlarıyla biliriz. Bu da şeylerin sevindirici yanı olduğu için ama henüz öznel ve korkunç yanlarını bilmediğimiz için genç zihin gerçeğin ve sanatın kendisine gösterdiği tüm varlıkları aynı ölçüde mutlu varlıklar olarak görür. Onları görmenin ne güzel olduğunu ve onlar olmanın daha da güzel olacağını düşünür. Buna göre dünya önünde bir cennet gibi durmaktadır. Hepimizin içinde doğduğumuz Arkadya'dır burası. Daha sonra bundan gerçek yaşama duyulan susuzluk, bizi dünyanın hengamesine sürükleyen eylem arzusu ve tutkusu doğar. Bu hengame içinde şeylerin öteki yönünü, yani varlığın, yani istemenin yönünü öğreniriz. Bu yön her adımda işaretlenir. Sonra yavaş yavaş büyük hayal kırıklığı yaklaşır. Onun ortaya çıkmasından sonra yanılsamalar döneminin geride kaldığı söylenir. Yine de bu dönem daha çok ilerler, daha kusursuzlaşır. Bunun sonucunda çocuklukta yaşamın uzaktan görülen bir sahne dekoruna benzediği, yaşlılıkta ise bu dekora çok yakından bakıldığı söylenebilir. Çocukluktaki mutluluğa katkıda bulunan bir şey daha vardır. İlkbaharın başlarında nasıl ki tüm yapraklar aynı renkte ve hemen hemen aynı biçimdeyseler, biz de küçük çocukluğumuzda hepimiz birbirine benzeriz. Bu yüzden eşsiz bir uyum içindeyizdir. Ergenlikle birlikte farklılaşma başlar ve bir çemberin yarı çaplarının arasındaki açıklık gibi giderek daha da büyür. Yaşamın ikinci yarısından çok fazla avantajı olan birinci yarısını, yani gençlik yıllarını bulandıran, hatta mutsuz kılan, yaşamda mutlu olmak gerektiği kesin varsayımıyla mutluluk peşinde koşmaktır. Umutların sürekli hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ve bunun sonucunda hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasının nedeni budur. Düşlenen, belirsiz bir mutluluğun hayali görüntüleri gözümüzün önünden keyfi biçimlerde geçerler ve biz boş yere onların ilk görüntüsünü ararız. Bu yüzden gençlik yıllarımızda konumumuzdan ve çevremizden her nasıl olurlarsa olsunlar genellikle hoşnut değilizdir. Çünkü ancak şimdi bütünüyle başka şeyler bekledikten sonra tanımaya başladığımız insan yaşamının her yerdeki boşluğunu ve sefilliğini kendi çevremize atfederiz. Dünyadan alınacak çok şey bulunduğu koruntusunun kökü zamanında bir öğretimle gençlik yıllarında kazanmış olsaydı çok şey kazanılırdı. Ama bunun tam tersi gerçekleşir. Yaşamı gerçeklik yoluyla tanımadan önce edebiyat yoluyla tanırız. Hayal gücünün betimlediği sahneler gençliğimizin şafağında gözümüzün önünde parıldarlar. Ve şimdi bunların gerçekleştiğini görme, gökkuşağını yakalama arzusuyla yanıp tutuşuruz. Yeni yetme genç yaşamının ilginç bir roman gibi geçmesini bekler. Böylece yukarıda sözünü ettiğim 2. cildin 374. sayfasında 3. baskı sayfa 428 betimlemiş olduğum hayal kırıklığı ortaya çıkar. Çünkü bu görüntülere çekicilik kazandıran tam da salt görüntüler olmaları ve gerçek olmamalıdır. Ve bu yüzden biz onlara bakarken arı bilginin dinginliği ve yetingenliği içindeyizdir. Gerçekleştirilmek demek tam bir istemeyle doldurulmak demektir. Bu isteme de kaçınılmaz bir biçimde acılara yol açar. Buna göre yaşamın ilk yarısının karakteri mutluluğa yönelik doyurulmamış bir özlem, ikinci yarısının karakteri ise mutsuzluk endişesidir. Çünkü bu ikinci yarıda az ya da çok belirgin bir biçimde tüm mutlulukların hayalet gibi buna karşılık acıların gerçek oldukları bilgisi de gelmiştir. Bu yüzden şimdi en azından daha akıllı karakterler hazdan çok sat acısızlığa ve rahatsız edilmedikleri bir duruma ulaşmaya çabalayacaklardır. Yaşlılıkta mutsuzluklardan korunmak, gençlikte ise onlara katlanmak daha iyi başarılır. Gençlik yıllarımda kapım çalındığında hoşuma giderdi. Çünkü işte geldi derdim. Ama daha sonraki yıllarda aynı durum karşısındaki duygum daha çok korkuyla akrabaydı. Eyvah geliyor diye düşünürdüm. İnsanların dünyası açısından seçkin ve yetenekli bireyler içinde aslında tam olarak böyle olmayan ama üstünlüklerinin derecesine göre az ya da çok yalnız yaşayanlar içinde birbirine karşıt iki duygu vardır.